Ayrım 28.
Karısı onun bu hallerini kimseye anlatamıyordu. Taşbaşoğlu ondan konuşmamasını istemişti. Ve kadın bu gördüklerini anlatamamaktan neredeyse çatlayacaktı. Ah, Taşbaş izin verse de bir anlatsa, bir anlatabilse. Taşbaşoğlu'nu dinlemeyip anlatacaktı ama kendisinin çocuklarının başına kötü haller geleceğinden, Taşbaş'ın onları çarpacağından korkuyordu. 41. Taşbaşoğlu içinden bu gece diyordu. Bu gece bu işin dibini başını öğreneceğim. Ermişsem ermişliğimi yapacağım, ermiş değilsem başımın çaresine bakacağım. Sonra bu köylü ayağıma kapandığı günleri unutur da beni alaya alır. Ermiş Mehmet diye bana at takar da bir ömür boyu arkamdan gülerler. Ben deli değilim. Hem de üstüme kimseyi güldürecek kadar ahmak. Geceyi sabırsızlıkla bekliyor, dışarı çıkıyor, içeri giriyordu. Bütün köyün gözünün ağırlığının üstünde duyuyordu. Ne etse, ne yapsa, en küçük kıpırtısını bile izliyorlar, her hareketine türlü anlam veriyorlardı. Onun için de Taşbaşoğlu hiçbir harekette bulunmuyor, öyle eli kolu bağlı durup duruyordu. Gündüzleri evden hiç çıkmıyor, Uzun Ali'den başka da kimseyle konuşmuyordu. Uzun Ali'ye de artık eskisi gibi içini açık açık dökemiyordu. Onun bile gözlerinde bir kuşku görünüyordu. Ali bile ona yaklaşırken kutsal bir şeye, Kur'an'a, bir şeyhe, bir ocağa yaklaşır gibi yaklaşıyordu. Ali'nin bu hale gelmesi onu deli ediyordu ama elinden bir iş gelmiyordu. Bazen dalıyor, kendini öyle zavallı, öyle kimsesiz, öyle dünyayı kendine düşman, öyle yapayalnız sayıyordu ki neredeyse oturup çocuklar gibi burnunu çeke çeke ağlayacaktı. Eli ayağı kesilmiş, kafese konmuş, hiçbir çaresi kalmamış bir aslana benzetiyordu kendisini. Elinden hiçbir şey gelmez ama ondan gene de korkulur. Bütün yalnızlıktan, kimsesizlikten, ağlama halinden de birden sıyrılıyor, kendine büyük bir güç duyuyordu. Ne isterse yapabilirdi. Süleyman gibi kurda kuşa, akan suya, esen yele, ormana, biten bitkiye, açan çiçeğe, çatlayan tohuma sözü geçebilirdi. İnsanlar Muhtar Sefer bile inanmadığı halde onun ayağının dibinde toprak oluyorlardı. İstese, azıcık aklını harekete geçirse tüm Çukurova'yı, Toros'u, Bozkır'ı hüküm altına alabilir, insanlara istediğini yaptırabilirdi. İnsanlar ona inanıyorlardı. Elbet bir şey görmüşlerdi de, bir şey biliyorlardı da inanıyorlardı. Yok yere de böyle bir şey çıkmazdı ki ortaya. Bazı da kendinden ürküyordu, ya ermişse. İnsan nasıl ererdi acaba? Kim bilir, belki de türlü türlü ererdi. Son zamanlarda hep düş görüyordu. Uzak, hiç bilmediği bir dünyanın düşleriydi bunlar. Ağaçlar, kuşlar, otlar başkaydı. Gökyüzü bir tuhaftı bu düşlerde. Her an bir başka renge boyanıyordu. Ağaçlar başka türlü büyüyorlar, çiçekler hiç görülmedik biçimde açıyorlardı. Düşleri, düşlerin dünyası ayrı ayrıydı ama bu dünyaların bir ortak yanı vardı. Bu dünyalar hep ışıktandı. Ağaçların içinden, gövdelerinden, yapraklarından, dallarından ışıklar fışkırıyordu. Türlü renge giren köklerin arkasından ışıklar geçiyor, toprağından yukarı doğru durmadan bir ışık seli göğe ağıyordu. Taşbaşoğlu uyandıktan sonra da bu düş dünyasını uzun bir süre yaşıyordu. Ermiş oldu olalı, bu evde çok horoz sesi duymuştu. Bu kapıda belki günde 20-30 tane horoz kurban ediliyordu. Kesilen horozun başını da evin duvarına asıyorlardı. Evin duvarının yüzü türlü renkte, kırmızı ibikli, türlü büyüklükte horoz başıyla dolmuştu. Duvarın yüzü horoz başlarından nakış nakış olmuş, güzel bir kilime benzemişti. Şu kurban kesen köylüler, nekes domuzlar, horozu kestikten sonra başını duvara asıyorlar, gerisini pişirip yiyorlar ya da evlerine geri götürüyorlardı. Kurban dediğim böyle mi olurdu? Kesildiği yerde bırakılır ya da oradaki fıkaralara dağıtılırdı. Kurban kesenlere bunu bildirmeli ya da kestikleri kurbanın hiçbir faydası olmazdı. Ama kurbanı kesenler öylesine fıkara kimselerdi ki, çoğunun belki de bir tek horozdan başka hiçbir şeyleri yoktu. Taşbaşoğlu kızdı, kendi kendine söylendi. Öyleyse kurbanı kesmesinler, kesip de Allah'ı kandırmasınlar. İkiyüzlülük bu. Kurban etini kurban edenler yiyemez. Bunu böylece bildireceğim. Bildireceğim derken içine bir acı çöktü ama kendini yendi. Evin yanında yönünde her gün bir sürü horoz kesiyorlar. Gün güneşlikse öndeki boş samanlıkta pişirip yiyorlar. Kendi çocukları da dudaklarını yalayarak aç gözlerle her gün bu yenen, bu kesilen horozları ağızları sulanarak bakıyorlardı. İşte bu insafsızlık, bu zulümdü. Babaları ermiş olmuşsa bu çocukların suçu neydi? Hele bu geceyi bir atlatsın işte o zaman. İşte o zaman yapacağını bilirdi. Eğer ermiş olmuşsa o çocukların önünde ağızlarını şapırtatarak etleri yiyenlere bir diyeceği olacaktı. O iki yüzlülere, Allah'ı kandıranlara, bir daha kurban ettikleri horozlara dokunamayacaklardı bile. Hava aydınlıktı. Gökte el kadar bir bulut parçası bile yoktu. Uzakta Tekeş Dağı'nın başına yukarı gökten bir gürültü geldi. Başını kaldırdı. Üç tane jet uçağı yan yana, arkalarında çizilmiş gibi dümdüz, ışıklı bir yol bırakarak gidiyorlardı. Az sonra jetler görünmez oldular. Yollar gökte bir süre salındı kaldı. Taşbaşoğlu gülümsedi. Bizim Uzun Ali bunları gördüm ola dedi. Çok sever bunları. Söyleye söyleye bitiremez hünerlerini. İkindi oldu. Uzak köylerden sırtlarında eşeklere bindirilmiş, sallara koyulmuş hastalar akınının ucu göründü. Köylü dışarıdan gelen hastalar için Taşbaşoğlu'nun evi yanındaki 2-3 samanlığı boşaltmıştı. Gelenler Taşbaşoğlu'na yük olmasınlar diye. Sürün derviş de bu evlerden birisinin köşesine hemen bir dükkan açıvermişti. Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet. Sürün derviş gelen kalabalığı görür görmez, işi büyütmek için kasabaya gitmiş, üzüm, şeker, pekmez, ıncık cıncık alıp getirmişti. İyi, çok iyi alışveriş ediyordu. Bu iş böyle giderse, sürün derviş 2 yılda kasabada kocaman bir dükkan sahibi olabilirdi. Dükkan açtı açalı, her sabah köylüye taşbaşın bir kerametini duyuruyordu. Dışarıdan gelen her köylüye de alışveriş etsin etmesin, önce durup dinlenmeden taşbaşın bir kerametini anlatıyor, onun yüzünden iyi olan hastaların adlarını, nasıl iyi olduklarını sayıp döküyordu. Sürün dervişin samanlığın köşesindeki dükkanı, taşbaş sihirinin yandığı, taşbaş büyüsünün dört bir yana ışık saldığı bir ocak olmuştu. Taşbaş, ne söylerse söylesinler diyordu kendi kendine, ne keramet, ne sihir, ne büyü uydururlarsa uydursunlar iş bu gecede. Bu gece dediklerim olmazsa ben de onlara gösteririm ermişim. Onlara da, analarına da gösteririm. Bu geceye çok güveniyordu. Bu gece olumlu bir gece olacak. Taşbaş bir daha inmemesine ermişlik tahtına çıkıp oturacaktı. Gece oldu. Hastalar birer ikişer gelmeye başladılar. Taşbaşoğlu artık tedavi şeklini geliştirmişti. Sürün dervişe mum ısmarlamış getirtmişti. Mumu yakıyor, hastanın başı etrafında 3 kere döndürüyor, sonra mumda bir tutam pamuk yakıyor, hastaya koklatıyor, sonra da mumu hastaya üfletiyordu. Daha türlü türlü, her hastaya göre bir türlü tedavi türü uydurmuştu. Suyun içine kocaman bir köz atıyor, köz cızırdadığı sürece bir elinde mum, hastanın gözlerinin içine gözlerini kırpmadan dikiyor, bakıyordu. Bazı hastaları eşiklikten ocağın başına kadar emekleterek yürütüyor, bazısına tek ayak üstünde evin çevresini dolaştırıyordu. Kimine yarası ölüsü koklatıyor, kiminin burnuna, alnına yılan boynuzu dediği bir kemik sürüyordu. Bunları ona Meryemce vermiş, bunlar her derde deva ilaçlardır ki iyi kimselerin elinde can kurtarır demişti. Meryemce konuşmamıştı. Bin türlü işaretlerle yukarıdakileri taşbaşı anlatmak için belki 1 saatten fazla uğraşmıştı. Taşbaşoğlu ona, konuş ya Meryemce dese, andını bozdum artık dilin açılsın dese, Meryemce konuşurdu ama taşbaş 1 saat dişini sıkmış, ona konuş dememişti. Onun da bir sebebi vardı. Gece yarısı açtı gitti de daha hastaların ardı arkası kesilmedi. Günler gittikçe de hasta akını çoğalıyordu, gittikçe de çoğalacaktı. Uzak, daha uzak köylerden duyan gelecek, duyan gelecekti. Hastalarla birlikte dertliler de gelmeye başlamışlardı. Şimdi az geliyorlardı ama bir kere yol etmesinler. Onlardan kurtuluş zor olacaktı. Dünya bir dertliler dünyası. Dertsiz insan yok. Baktılar ki bir dert dinleniyor, işte o zaman bütün dertliler gelecekler. Yüz bulamamışlar, sevdiklerine kavuşamamışlar, aç yoksul kalmışlar gelecekler. Toprakları birebir vermeyenler, toprakları akıp kaya kalmış, tüm verimini yitirmişler gelecekler. Katiller, hırsızlar gelecekler. Taşbaşoğlu günlerdir gece uykusunu unutmuştu. Taşbaşoğlu kurmuştu. Gece yarısı horozları öttükten azıcık sonra ortadan yitecek, Uzun Ali'ye gidip onun kepeneğini, keçe çizmelerini alacak, şu ötedeki örenin içine sinip kendi evini gözetleyecekti. Bekleyemedi. Tam horozlar öterken bir yolunu bulup dışarıya fırladı. Dışarıda bıçak gibi kesen bir ayaz çarptı yüzüne. Bu ayazda dışarıda kepenekle de olsa 1 saat bile kalınmazdı. Ne yapacaktı? Belki hemen istediğini görür, ayazda 1 dakika bile beklemezdi. O da olmazsa önüne bir ateş yakardı. Ateş yakardı ama ya görürlerse? Ali kepeneğini çizmeni ver dedi. 1-2 tane de kibrit ver. Ali nereye demedi. Bu soğukta tilkilerin bakır sıçtığı bu ayazda bu gece dışarıya çıkılmaz demedi. Bu yar ölürsün demedi. Hemen getirip kepeneği çizmeleri verdi. Başlığı aklına düştü, onu da getirip verdi. Güle güle bile demedi. Hasan da uyumamıştı. Evlerinde uzak köylerden taşbaşı umucu gelmiş misafirleri vardı. Hasan hemen koynundan kibritini çıkardı, ona uzattı. Taşbaş baktı bu yepyeni, ağzına kadar da kibritle dolu bir kutuydu. Bana mı veriyorsun diye Hasan'ın saçlarını okşayarak gülümsedi. Mutluluk içindeydi. Hasan titreyen, keskin, dik bir sesle, sana veriyorum dedi. Başlığı başına sardı, çizmeleri ayaklarına geçirdi, kepeneği sırtına aldı, çıktı gitti. Ali arkasından, bu bir yerlere gidiyor ya, Allah vere de üşümese. Meryemce, nah sana, o üşür mü ki dercesine yüzüne baktı. Eliyle oğlunun sırtına vurdu. Hasan, baba dedi, onlar ne üşürler ne de yanarlar. Ne onları sel götürür ne yıldırım çarpar. Onlara hiçbir şey olmaz. Yılan bile sokmaz onları. Meryemce Hasan'ı kucakladı, öptü. Taşbaş geldi, yıkık örenin içine, bir taşın üstüne oturdu. Yönünü de evinden yana döndü. Gözlerini evinin üstüne dikti. Belki ışığı kaçırırım diye gözlerini kırpmıyordu bile. Heyecanla, yüreği küt küt atarak evinin üstüne yağan ışığı bekliyordu. Hayağı da hayağacaktı. Bir de evinin üstünde salınıp duran ışıktan ziyaret ağacını bir görse, herkes görüyordu da, tekmil köylü görüyordu da o neden görmesin? Bir süre böyle baktı, kaldı. Gözleri sulandı soğuktan, gözlerini kırptı. Sonra mendilini çıkarıp yanaklarına doğru sızan yaşları sildi. Yaşlar neredeyse yüzünde donup kalacaktı. Daha şimdiden bıyıklarının burnuna yakın yerleri buz tutmuştu. Nerede ışık? Hani? Gece sabaha kadar evin üstüne durmadan sağlan ışık nerede? Hani evin üstünde, geceye oyulmuş gibi duran, pervazlanıp dönerken ışık saçan ziyaret cevizi nerede? Işık yağarken eve, gökten bir kuş sesi gelirmiş. İncecik, ıslık gibi, duyulur duyulmaz bir ıslık sesi. Ziyaret cevizi de evin üstüne salınıp dönerken, yılan akması gibi bir fısıltı duyulurmuş. Elleri ayakları üşümeye başladı. Gözünü evden ayırmıyordu. Bir de baktı ki evin önünde karartılar, ellerinde kazma kürek evin eşiğini kazıp duruyorlar. Tuh Allah belanızı versin deyyuslar dedi. Evin eşiğinin altını kuyu gibi ettiniz. Böyle giderse evin ön duvarı tüm çökecek. Bir gün ev de üstüme yıkılıverecek. Çoluk çocuğumla bir ermişlik uğruna... Tuh Allah kahretsin be, Allah Allah. Ya Rabbi sen kurtar beni bu beladan. Ulan ben de bu ışığı, bu ağacı görmezsem, ulan ben de ermiş olursam bir daha anama avradımı. Uzaktan görüyor ve içi gidiyordu. Eşikliğin toprağını torba torba doldurup götürüyorlardı. Hay Allah kahretsin. Ulan bunun bir torbası da bir avucu da. Götürün ulan, istediğiniz kadar götürün. Ermiş olsam da, olmasam da bunu iyi bilirim. Oyru topraklara değil, ermiş toprağa. Peygamber, Allah toprağı da götürseniz diriltemezsiniz. O topraklar ölmüş, dirilmezler, akılsızlar dedi. Akılsızlar, evimi yıkacaksınız. Sinirlendi. Üşüdükçe sinirleniyordu. Eşiğin kazıldığını gördükçe sinirleniyordu. Her şeyin önüne geçerdi de, bu eşiklik toprağının çalınmasının önüne nasıl geçerdi? Öylesine sinirlendi ki, geldi boğazına bir yumruk tıkandı. Size gösteririm diye ayağa kalktı. Oturduğu yeri görmesinler diye yolunu değiştirip evin arkasına doğru dolandı. Birden evin arkasından karşılarına çıkıverdi. Adamlar onu görür görmez dona kaldılar. Az sonra da kendilerini yere atıp ayaklarına kapandılar. Taşbaşoğlu en kalın, en güvenli sesiyle, "Kalkın," dedi. "Size bir diyeceğim var." Adamlar hemen ayağa fırladılar. 11 kişiydiler. Taşbaş sağ eliyle teker teker hepsinin alnına dokundu. Bu eşik toprağını yerine dökün. Bu bereket toprağı değil. Ben aradım aradım size bir bereket toprağı buldum. Gidin oradan toprak alın. Alın da tarlalarınıza serpin. Ama oradan da Hıdrellez günü toprak alacaksınız. Başka bir gün alırsanız işe yaramaz. Hıdrellez günü oradan aldığınız toprağı tarlalarınıza serperseniz, eğer iyi insanlarsanız biri iki veren toprağınız biri on verir. Haydi buradan çekilin. Taşbaşoğlu arkasını döndü, karanlığa karıştı gitti. Bir süre sonra örene geldi, eski yerine oturdu. Şimdi kapıda kimsecikler yoktu. Gözlerini gene evin üstüne dikti. Artık şimdi ışık yağacaktı. Ziyaret cevizi de geldi gelecek. Belki şimdi Tekeş Dağı'nın üstünden bu yana süzülüp geliyordu. Ayağa kalktı, Tekeş Dağı'na doğru baktı. Ne gelen var ne giden. Titremeye başladı, eli de donmuştu. Parmaklarını oynattı, bir süre sonra uyuşuk parmakları açıldı. Bir ateş yaksa mı? Bu ışığın yağıp yağacağı yoktu. Bir iki gün önceden odun nereden alacağını şavullamıştı. Gitti, bir kucak odun aldı, örene getirdi, çırayı tutuşturdu. Odun hemen yalım almadı. Taşbaş bir sürü üfürmek zorunda kaldı. Neden sonradır ki ateş yalımlandı ve taşbaş ateşi iki bacağının arasına alıp oturdu. Gözünü de evinden ayırmıyordu. Görünmüyor, yanmıyor işte ışık. Yalancıklar. Işık iyi kimselere gözükür. Ermiş olan ermiş bir kimse kendi evine yağan ışığı görmez mi? Ziyaret cevizi çok uzaktan geliyordu. Arada bunca yol var. Işığa gelince, ilk önce şu dağların ardında belirir ışık. O dağlarda buraya çok uzak. Bu ışığın girmediği yer yok. Uzak, engin suların dibine bile girer. Askerlikte bir su görmüştü. Murat derlerdi adına. Bakır rengi, kırmızı, kıraç, ot bitmez kayaların arasından akıyordu. Derin, derin, çok derin kırmızı kayaların ta altından yeşil yemyeşil akıyordu. Uzaktan bir çimen şeridi gibi gözüküyor, gün vurunca yeşili su gibi parlıyordu. Ormanlar, Mekke, Medine, hani her gece gittiğimiz yer. Bir de bu ışığın başında görülürlerse mutlak görüyorlardır, yarın kim bilir ne uydururlar. Belli, yanına 100.000 bakire, ak libaslı kız ekleyip, ortasında ışıktan taşbaş, kızların kucaklarında. Bir onbaşı vardı, muhtar seferden de beter, inat için döverdi. Derdi ki, bu mangada dayağımı yememiş birer kalırsa ben ölürüm. Ve herkes iki günde bir sıra dayağına çekerdi. Meryemce karı ne tuhaf bir kadın. Nasıl bakmıştı yüzüne kepeneği isterken. Bakırların arasından akan Murat suyu bir an gelir, bütün bakırları da yeşillerdi. Kırmızı bakırdan kayalar, suyun yeşilinden çıkan ışıklarla yeşillenirdi. Kulağına bir hışırtı geldi, yılan akması gibi, bir de kuş sesi. Işık nerede, ağaç nerede? Toparlandı, azıcık da sevindi. Neredeyse beklediklerini görecekti. Yüreği küt küt atıyor, sabırsızlığından soluk bile alamıyordu. Bekledi, bütün bedeni gerilmiş bekledi, ışıkları göremedi. Benim gözlerimde bir şey var dedi. Yoksa sesi gelir de kendisi gelmez mi? Kulağına boyuna hışıltı, bir de duyulur duyulmaz kesik kesik bir kuş sesi geliyordu. Kulak kabarttı, bu sesler nereden geliyordu? Bozkır'dan bu yana geliyordu. Yönünü o yana döndü, ışığı göremedi. Gökten, karlı topraktan, evlerden, kasabanın üstünden, peri mağaralarından, nereye dönse oradan bir hışıltı geliyordu kulağına. Hış, hış, hış. Vay anasını, ya bunun ışığı nerede? Önündeki ateşte bir tek köz bile kalmamıştı. Artık titriyecek hali bile yoktu. Bir ara bütün bedeni kaskatı kesildi, sonra da çözüldü. Bir uykusu geldi ki dayanılmaz. Gözlerini kapasa dalıverecek ve burada yıkık örenin içinde donup ölecek. Sabahleyin onun ölüsünü bulan köylüler de kırklar boğazını sıkıp öldürmüşler diyecekler. İstemeyerek, gözlerini evin üstünden ayırmayarak ağır ağır ayağa kalktı. Dizleri çatırdadı, eve yollandı. Kulaklarında hışıltı ama ışık mışık yok görünürlerdi. Bunda bir iş var dedi, bir şey var. Yoksa bu hışıltı ne? Işıklar ürktü dedi sonra da. Eşik kazanlardan ürktü de gözükmedi. Kapıya geldi. Eşiklik bir kuyu gibiydi. Uzanıp kapıyı çalamazdı. Kuyuya düşerdi. Sabah olsa da şu çukuru doldursa. Avrat diye bağırdı. Aç kapıyı. Kapı o anda açıldı. Kuyunun üstünden içeriye atladı. Ocağa koştu. Neredeyse ocağın içine girecekti. Közlerin üstüne bedenini gerdi. Tir tir titriyordu. Karısı. Ermişler de bu kadar üşür müymüş diye içinden geçirdi. Tövbe tövbe. 42. Gece dünkü gibi ayaz değildi, aydınlık değildi. Gökyüzünü kara, kapkara bulutlar örtmüş, bozkırdan ağaçları kökünden sökecek güçte bir boran esiyordu. Bu gece hiçbir yaratık, kurt, tilki, sansar, hiçbir yaratık yuvasından dışarıya başını bile uzatamazdı. Bu karanlık, taş gibi, duvar gibi, çelik gibi bir karanlık. Dünya kurulduğundan berinin karanlığını bir araya yığıp bu geceye vermişler. Taşbaşoğlu, dün aydınlıktı da gece ışıkları ondan göremedim diyordu. Bu gece tamam, ışıklar önüme serilecek. İşte ondan sonra görsün şu Toros ülkesi. Görsün ki ermiş nasıl olur. Ateş de yakmıyordu. Belki ateşten korkmuşlardı da kaçmışlardı. Gözleri evin üstünde tam 3 saattir bekliyordu. Birden kulağına hışıltı ve kuş sesi geldi. Sevincinden, heyecanından ayağa kalktı. Gıcılı boran onu öyle çarptı ki az daha yere düşüyordu. Işık göründü, görünecekti. Haydi, Gözlerinin önünden bir an, kısacık, incecik bir an ışık balkıması geçti. Sonra her şey karardı. Taşbaş, ışık dedi, ışık. Sevindi, ışık ha. Demek bu köylünün söylediklerinin tümü de doğruydu. Demek ermişti ha. İçindeki kutsal ateş büyüdü, genişledi, ışıklandı. Kendine güveniyordu artık, sarhoş gibiydi. Evinin üstündeki ışığı görmüştü. Kulakları uğulduyordu, başı dönüyordu. Hış, hış. Murat suyu yeşil akıyordu, yeşil bir yılan gibi. Sıcaktan yanıyordu ortalık. Bakır kayalarda kara yılanlar vardı. Akıyor, akıyor bitmiyorlardı. Ak bir bulut sıcaktan kavruluyordu. Gölgesi yeşil suyun üstüne düşüyordu. Su aşağı akıyor, bulut gölgesi yukarı doğru akıyordu. Hış, hış, hış. Kendine geldi. Bir an görmüştü. Hani adam zorlu bir tokat yer de gözlerinin önünde şimşek çakar, gözlerinin önüne ışıklar saçılır. İşte öyle. Bu olmadı dedi. Bir daha ama daha uzun görürsem tamam. Demek ki iyice ermişim. Oturdu yerine. Kepenek, başlık, keçe çizmeler para etmiyordu. Bozkır soğuğu hiçbir şey dinlemiyor, içine işliyordu. Soğuktan donacak, bayılacak hale geldi. Gene de bırakıp gitmedi. Gittikçe uyku da bastırıyordu. Uyku bastırdıkça kulaklarındaki uğultu artıyor, başı dönüyordu. Bir baykuş öttü, taşbaş buna irkildi. Başına bir kötülük gelecekti. Birden jandarma komutanı aklına düştü. Ona söz vermişti ki evliyalık etmeyecekti. Halbuki evi dolup taşıyordu. Hastalar, sayrılar, dertliler. Yüzbaşı bu sefer onu bir eline alırsa kemiklerini kıracaktı. Un ufak edecekti. Çok öfkeli bir adamdı. Ne diyordu? Bu atom devrinde bu işler diyordu. Hakkı vardı adamın, hem de yerden göğe kadar. Bu atom mu ne devrinde? İnsanlar göklerde yüzerlerken sen gel de ışık bekle burada. Onları da yapan keramet değil mi? Bu baykuş hayırsız bir iş. Uğursuzun uğursuzu. Netse neylese benim suçum yok. Evimize doldular dese yüzbaşı dinlemezdi. Hiç hiç dinlemez. Onu 3 gün 3 gece öldüresiye döverdi. Sonra da eşek cennetine atar. Daha sonra da deliler damına gönderirdi. Ah şu ışığı iyice ne görse gözleriyle. Ziyaret cevizinin evin üstünde süzüldüğünü görse. İşte o zaman yüzbaşı, hükümet, dünya vız gelirdi. İşte o zaman yüzbaşı onu kıyık kıyık etsin, derisini yüzsün, tırnaklarını çeksin, bütün mafsallarını kırsın vız gelirdi. Bu dünyada işte ondan sonra insanlar ona ne yaparlarsa yapsınlar, etine, cismine yaparlar, ermişliğine dokunamazlardı.